Ayrım 29, sayfa 295. Michel Foucault. Betimlediğin süreç bana mahkemenin biçimine bile tamamen yabancı geliyor. Çin ordusunun temsil ettiği bu devrimci halk devletinin rolü nedir? Bu ordunun rolü, belli bir irade veya belli bir çıkarı temsil eden kitlelerle bir başka çıkar veya bir başka iradeyi temsil eden bir birey arasında iki taraftan birini seçmek midir? Elbette hayır. Çünkü her şeye rağmen kitlelerden çıkmış, kitleler tarafından denetlenmiş ve denetlenmekte olan kitlelerle düşmanları arasında karara varmak için değil, kitlelerin eğitiminin, siyasi formasyonunun, siyasi ufuk ve deneyimlerinin genişlemesini sağlamak için fiilen oynayacağı olumlu bir rolü olan bir devlet aygıtı söz konusudur. Bu devlet aygıtının işi bir yargıyı dayatmak mıdır? Hiç de değil. Gerçekten de bu adamı öldüremeyiz veya onu gerçekten de öldürmeliyiz diyenin kitleler olmasını sağlayacak bir şekilde kitleleri ve kitlelerin iradelerini eğitmektir. Görüyorsun ki bu, günümüz Fransa toplumunda var olduğu şekliyle mahkemenin işleyişi hiç değildir. Günümüz Fransa'sında hukuk mercii taraflardan birince denetlenmez ve hukuk mercii eğitmez. Senin verdiğin örneğe dönersem, insanlar saçlarını kesmek için kadınların üzerine üşüştülerse, bunun nedeni doğal düşmanlar olması ve halk adaletinin uygulanması gereken işbirlikçilerin kitlelere halk adaletiyle cezalandırılması çok güç olan kişiler olarak gösterilmiş olmasıdır. Kitlelere onlar suçlu, mahkemeye çıkaracağız denmiş, hapse atılmışlar ve mahkemeye çıkarılmışlardır. Mahkeme de elbette onları aklamıştır. Bu durumda mahkeme, halk adaleti icraatları karşısında şaşırtmaca rolü oynamıştır. Şimdi tezimin özüne geliyorum. Kitlelerin bağrındaki çelişkilerden söz ediyorsun ve bu çelişkileri çözmede kitlelere yardım etmek için devrimci bir devlet aygıtına ihtiyaç olduğunu söylüyorsun. Tamam, Çin'de olup bitenleri bilmiyorum. Belki hukuk aygıtı feodal devletlerde olduğu gibi son derece esnek, çok merkezileşmemiş vesaire bir aygıttır. Bizimki gibi toplumlarda tersine adalet aygıtı son derece önemli. Tarihi sürekli gizlenmiş bir devlet aygıtıydı. Hukuk tarihi yapılır, iktisat tarihi yapılır. Fakat adaletin, hukuksal pratiğin, bir ceza sisteminin fiilen ne olduğunun, baskı sistemlerinin ne olduğunun tarihinden ender olarak söz edilir. Oysa sanıyorum ki devlet aygıtı olarak adaletin tarihte son derece temel bir önemi oldu. Ceza sisteminin kitlelerin bağrına belli çelişkileri ve özellikle şu önemli çelişkiyi dahil etme işlevi oldu. Proleterleşmiş pleblerle proleterleşmemiş plebleri karşı karşıya getirmek. Belli bir dönemden itibaren orta çağda esas olarak bir vergilendirme işlevi olan ceza sistemi kendini esas olarak ayaklanma karşıtlığına verdi. Halk isyanlarının bastırılması o zamana kadar esas olarak askeri bir görevdi. Daha sonra karmaşık bir adalet, polis, hapishane sistemi tarafından devralındı ve daha ziyade önlendi. Bu özünde üçlü bir rolü olan bir sistemdir ve dönemlere göre mücadelelerin durumuna ve konjonktüre göre kimi zaman bir yan, kimi zaman bir diğeri üstün gelir. Bir yandan proleterleştirmenin bir aracıdır. Halkı proleter statüsünü ve proletaryanın sömürülme koşullarını kabul etmeye zorlama rolü vardır. Bu, Orta Çağ'ın sonundan 18. yüzyıla kadar tamamen açıktır. Dilencilere, yersiz yurtsuzlara ve işsizlere karşı bütün yasalar, onları yakalamakla görevli tüm polis örgütleri, bulundukları yerde kendilerine dayatılan ve son derece kötü olan koşulları kabul etmeye zorluyordu. Ve rolleri de buydu. Eğer bu koşulları reddeder, çekip gider, dilencilik eder ya da hiçbir şey yapmazlarsa, bunun sonucu hapse atılmak ve genellikle zorunlu çalışmaydı. Diğer yandan bu ceza sistemi ayrıcalıklı bir şekilde en hareketli, en canlı unsurlara, plebin şiddetlerine yönelikti. Bunlar doğrudan ve silahlı eyleme geçmeye en hazır olanlardı. Toprağını terk etmek zorunda kalan borçlu çiftçi, vergiden kaçan köylü, hırsızlık nedeniyle sürülen işçi, şehrin lağımlarını temizlemeyi reddeden serseri veya dilenci, kırlarda meyve sebze çalarak yaşayanlar, ana yollardaki küçük hırsızlar ve eşkıyalar, silahlı gruplar halinde vergi memuruna veya genel olarak devlet görevlilerine saldıranlar ve şehirlerde veya kırlarda ayaklanma günlerinde silah ve cephane taşıyanlar arasında tam bir istişare, insanların rol alışverişinde bulundukları tam bir iletişim ağı vardı. halk direniş hareketlerine vurucu güç olarak hizmet etmesinler diye ayrı bir yere, hapishaneye, hastaneye, zindanlara, sömürgelere konulması gerekenler bu tehlikeli insanlardı. Bu korku 18. yüzyılda büyüktü. Devrimden sonra ve 19. yüzyılın bütün sarsıntıları sırasında çok büyüktü. Ceza sisteminin üçüncü rolü, proleterleşmemiş plebi, proletaryanın gözünde marjinal, tehlikeli, ahlaksız, tüm toplumu tehdit edici, toplumun tortusu, döküntü, dolandırıcı olarak göstermek. Burjuvazi için önemli olan cezai yasama, hapishane yoluyla fakat aynı zamanda da gazeteler, edebiyat yoluyla da proletaryaya, kendisiyle proleterleşmemiş pleb arasında ideolojik engel olarak hizmet görecek, evrensel denen bazı ahlak kategorileri dayatmaktır. Suçlunun bütün edebi, gazetecilikle ilgili tıbbi, sosyolojik, antropolojik betimlemesi, 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyıl başı bunun örneğidir, bu rolü oynar. Nihayet ceza sisteminin proletarya ile proleterleşmemiş pleb arasında yaptığı ve sürdürdüğü ayrım, bu proleterleşmemiş pleb üzerinde uyguladığı bütün baskı oyunu, burjuvazinin bu plebiyen unsurların bazılarından proletaryaya karşı yararlanmasını sağlar. Asker, polis, kaçakçı, kiralık katil sıfatıyla onlara çağrı yapıyor ve proletaryayı gözetlemek ve baskı uygulamak için onlardan yararlanıyordu. Bunun örnekleri sadece faşizmde yoktur. İlk bakışta ayaklanma karşıtı sistem olarak ceza sisteminin işleyişini düzenleyen kiplerden bazıları en azından bunlardır. Proleterleşmiş pleble, proleterleşmemiş plebi karşı karşıya getirmek ve şimdi artık yeterince kök salmış olan bir çelişkiyi böylece yerleştirmek için birçok araç. İşte bu nedenle devrimin adalet aygıtından radikal olarak vazgeçmekten başka çaresi yoktur. Onun ideolojisini hatırlatabilecek ve bu ideolojinin halk pratiklerine gizlice sızmasına imkan tanıyacak her şey yok edilmelidir. Bu nedenle böyle bir modele dayanmamak gerektiği kanısındayım. Victor, bir yüzyılı, 20. yüzyılı gizlice unuttun. Sana şu soruyu soruyorum. Kitlelerin bağrındaki temel çelişki mahkumlarla işçiler arasında mıdır? Michel Foucault, mahkumlarla işçiler arasında değil. Proleterleşmemiş pleble proleterler arasında. Çelişkilerden biri buydu. Önemli çelişkilerden biri. Burjuvazi uzun süre boyunca ve özellikle Fransız devrimi sırasında kendini koruma araçlarından birini bu çelişkide gördü. Burjuvaziye göre kendini koruması gereken, ne pahasına olursa olsun kaçınması gereken büyük tehlike ayaklanmaydı. Silahlı halktı, sokaktaki işçilerdi ve iktidara saldıran sokaktı. Ve proleterleşmemiş pleb de proleter statüsünü reddeden veya bu statüden dışlanmış plebeyenlerde halk ayaklanmasının vurucu gücünü gördüğünü düşünüyordu. Ve günümüzde bu araçlardan yoksundur. Onlardan koparılmıştır veya kendisi kopmuştur. Bu üç araç ordu, sömürgeleştirme, hapishaneydi. Elbette pleb proletarya ayrımı ve ayaklanma karşıtı önlem bunların işlevlerinden sadece biriydi. Ordu, yedeklik sistemiyle birlikte özellikle kırsal alanda aşırı kalabalık olan ve şehirde iş bulamayan köylü nüfusundan önemli sayıda insan toplama güvencesi veriyordu ve gerektiğinde işçilere karşı gönderilen bu orduydu. Ordu ile proletarya arasında burjuvazi bir karşıtlığı sürdürmeye çalıştı. Bu karşıtlık genellikle işledi. Kimi zaman da askerler yürümeyi veya ateş etmeyi reddettiklerinde işlemedi. Sömürgeleştirme de bir başka insan toplamayı oluşturdu. Sömürgelere gönderilenler proleter statüsü almıyorlardı. Kadro, yönetim görevlisi, sömürgeleştirilenler üzerinde gözetim ve denetim aracı olarak hizmet ediyorlardı. Hiç kuşkusuz bu küçük beyazlar ile sömürgeleştirilenler arasında Avrupa'da proletaryanın birliği kadar tehlikeli olacak bir ittifakın oluşmasını engellemek için katı bir ırkçı ideolojiyle donatılıyorlardı. Dikkat, yamyamların arasına gidiyorsunuz. Üçüncü insan toplamaya gelince, hapishane tarafından gerçekleştiriliyordu ve hapishanenin ve girip çıkanların etrafında burjuvazi ırkçılıkla bağı olan suçu, suçluyu, hırsızlığı, dolandırıcıları, yozlaşmışları, aşağı insanları içeren ideolojik bir engel inşa etti. Ne var ki sömürgeleştirme doğrudan biçimiyle artık mümkün değildir. Ordu geçmişte oynadığı rolü artık oynayamaz. Bunun sonucu polisin güçlendirilmesi, bütün bu işlevleri tek başına yerine getirmek zorunda olan ceza sisteminin aşırı yüklenmesidir. Polisin kendi alanını gündelik olarak güvenlik bölgelerine ayırması, polis komiserlikleri, mahkemeler ve özellikle suçüstü mahkemeleri, hapishaneler, hapishane sonrası gözetim, gözetim altındaki eğitimin, toplumsal yardımın, yurtların meydana getirdiği tüm bir denetimler dizisi, insanların yerlerini değiştiren ve vatanlarından dışarı atan ordunun ve sömürgeleştirmenin oynamış olduğu rollerden birini kendi bulunduğu yerde oynamalıdır. Bu tarihte direniş hareketi, Cezayir Savaşı, Mayıs 68 belirleyici olaylardı. Yasa dışılığın, silahların ve sokağın mücadeleler içinde yeniden ortaya çıkmasıydı. Bu, diğer yandan iç sapkınlığa karşı bir savaş aygıtının yerleştirilmesiydi. Her olayda güçlenen, uyarlanan ve mükemmelleşen, fakat elbette asla yıpranmayan. 30 yıldan beri sürekli olarak işleyen aygıt. Diyelim ki 1940'lara kadar uygulanan teknikler özellikle emperyalist siyasete, ordu, sömürgeye dayanıyordu. O zamandan beri uygulananlar faşist modele daha yakındır. Polis, iç güvenlik bölgelerini ayırma, kapatma. Victor, yine de benim soruma cevap vermedin. Halkın bağrındaki temel çelişki bu mudur? Michel Foucault, temel çelişkinin bu olduğunu söylemedim. Victor, söylemedin ama anlattığın tarih kulağa hoş geliyor. Başkaldırı, proleterleşmiş pleble, proleterleşmemiş plebin kaynaşmasından geliyor. Proleterleşmiş pleble, proleterleşmemiş pleb arasındaki bölünme çizgisini belirtmek için bütün mekanizmaları bize tanımladın. Ancak bir şey bu bölünme çizgisi bir kez oluştuğunda başkaldırı yoktur. Kaynaşma bir kez yerine yerleştiğinde başkaldırı vardır. Bunun senin için bir temel çelişki olmadığını boş yere söylüyorsun. Yaptığın tüm tarih bunun temel çelişki olduğunu kanıtlıyor. Sana 20. yüzyıldan cevap vermeyeceğim. 19. yüzyılda kalacağım. Küçük bir tarihsel ek getireceğim. Büyük modern sanayinin ortaya çıkışı üzerine Engels'in bir metninden alınma, bir çelişik, bir ek. Engels, İngiltere'de işçi sınıfının durumu, bölüm 11. Engels, modern proletaryanın büyük sanayiye karşı isyanının ilk biçiminin suç işleme, yani patronlarını öldüren işçiler olduğunu söylüyordu. Bu suç işlemenin ön kabullerini ve tüm işleyiş koşullarını aramıyordu. Ceza fikrinin tarihini yapmıyordu. Kitlelerin bakış açısından konuşuyordu. Devlet aygıtlarının bakış açısından değil ve şöyle diyordu. Suç işleme isyanın ilk biçimidir. Ardından çok hızlı bir şekilde bunun fazlasıyla embriyon biçiminde bir isyan olduğunu ve pek etkili olmadığını gösteriyordu. Bir üst biçim olan ikincisi makinelerin parçalanmasıdır. Bu da çok öteye gitmez. Çünkü makineleri bir kez parçaladığında yerine başkaları gelir. Bu toplumsal düzenin bir yanını etkiliyordu. Fakat nedenlere saldırmıyordu. İsyanın bilinçli biçim aldığı nokta birliğin kurulmasıdır. Yani ilk anlamıyla sendika. Birlik modern proletaryanın üst biçimidir. Çünkü bu kitlelerin içindeki temel çelişkiyi yani toplumsal sistem ve onun merkezi kapitalist üretim tarzından kaynaklanan kitlelerin kendi içindeki karşıtlığı çözer. Bu der Engels, basitçe işçiler arasındaki rekabete karşı mücadeledir. Dolayısıyla örgüt, işçileri kendi aralarında bir araya getirdiği ölçüde rekabeti patronlar arasındaki rekabet düzeyine aktarmayı sağlar. Ücret için veya iş gününün kısaltılması için sendikal mücadelelere ilişkin yaptığı ilk tanımlar buraya yerleşir. Bu küçük tarihsel ek beni, kitleler içindeki temel çelişkinin kolektivizme karşı bencilliği, birliğe karşı rekabeti çıkardığını söylemeye yöneltiyor. Ve örgüt varsa, yani kolektivizmin rekabet üzerindeki zaferi varsa, o zaman işçi kitlesi vardır. Yani kaynaşmış bir proleter pleb ve bir kitle hareketi vardır. Yıkmayı, baş kaldırmayı mümkün kılan ilk koşul yalnızca bu anda bir araya gelir. İkincisi, bu kitle baş kaldırı alanını işgal etmek için sadece atölyenin ve fabrikanın değil, bütün toplumsal sistemin tüm isyan öznelerini kazanır. Ve aslında 19. yüzyılın ilk devrimlerinde proleterleşmemiş pleble birleşme, diğer toplumsal sınıflarla genç entelektüellerle veya emekçi küçük burjuvazi ile küçük tacirlerle kaynaşma o zaman ortaya çıkar. Michel Foucault, bunun temel çelişki olduğunu sanıyorum söylemedim. Burjuvazinin başkaldırıda temel tehlikeyi gördüğünü söylemek istemiştim. Burjuvazi olayları böyle görür. Bu olaylar burjuvazinin korktuğu gibi cereyan edecek, proletarya ile marjinalleşmiş bir plebin birleşmesi devrime neden olacak demek değildir. Engels konusunda hatırlattığın şeyin büyük bölümünü paylaşıyorum. Gerçekten de 18. yüzyılın sonunda ve 19. yüzyılın başında suç işleme bizzat proletarya tarafından toplumsal mücadelenin bir biçimi olarak algılanmış gibi gözükmektedir. Mücadele biçimi olarak birliğe varıldığında artık suç işlemenin bu rolü yoktur veya daha ziyade yasaların ihlali, düzenin ve iktidarın suç işleme yoluyla bu geçici bireysel altüst edilişi artık mücadelelerde aynı anlam ve işleve sahip olamaz. Belirtmek gerekir ki proletaryanın bu birleşme biçimleri karşısında gerilemek zorunda kalan burjuvazi, halkın şiddet yanlısı, tehlikeli, yasallığa saygısız, dolayısıyla başkaldırıya hazır kabul edilen bir bölümünün bu yeni gücünü ayırmak için elinden geleni yaptı. Uyguladığı araçlar arasında çok önemli sonuçları olanlar vardı. Örneğin, ilkokulda öğretilen ahlak, tüm bir değerler sisteminin okuma yazma öğretimi süsü verilerek yavaş yavaş dayatılması, okumanın ve yazmanın bu dayatmayı gizlemesi. Çok küçük, ufacık ve dehşetli makyavelcilikler vardı. Sendikaların yasal statüsü olmadığı için iktidarda olanlar onları günün birinde kasayı boşaltıp kaçacak insanlar tarafından yönettirmek için türlü cambazlık yapıyordu. Hırsızlara karşı kin, yasa tarafından korunma arzusu ve bunun gibi tepkiler bundan doğuyordu. Victor, bu proleterleşmemiş pleb kavramını belirginleştirmek ve biraz diyalektikleştirmek için bir düzeltme yapmalıyım. Sendikanın meydana getirdiği ve yozlaşmasının nedeni olacak temel, önemli kopma, yerleşik, kurumlaşmış proletarya anlamında proleterleşmiş pleble lümpen proletarya, yani dar anlamda marjinalleşmiş, proletaryanın dışına atılmış proletarya arasında değildir. Esas kopma, bir işçi azınlığı ile geniş işçi kitlesi, yani proleterleşen pleb arasındadır. Bu pleb kırdan gelen işçidir. Serseri, soyguncu, kavgacı değildir. Michel Foucault, söylediklerimde burada bir temel çelişki olduğunu göstermeye çalıştığımı hiç sanmıyorum. Belli etken ve sonuçları tanımladım. Birbirlerine nasıl bağlandıklarını ve proletaryanın burjuvazinin ahlaki ideolojisiyle belli bir noktaya kadar nasıl uyuştuğunu göstermeye çalıştım. Victor, bu çelişkilerden biridir, temel çelişki değildir diyorsun. Ancak verdiğin bütün örnekler, tarif ettiğin biçimiyle bu mekanizmaların tüm tarihi bu çelişkiyi vurgulama eğiliminde. Sana göre proletaryanın şeytanla ilk anlaşması, burjuvazinin proletarleşmemiş pleble, proletarya arasında, serserilerle şerefli işçiler arasındaki ayrımı yaparken kullandığı ahlaki değerleri kabul etmiş olmasıdır. Ben hayır cevabını veriyorum. İşçi örgütlerinin şeytanla ilk anlaşması, bir mesleğe ait olmayı katılımın ilk koşulu olarak kabul etmiş olmasıdır. İlk sendikaların, uzmanlaşmamış işçiler kitlesini dışlayan birlikler olmasına imkan tanıyan budur. Michel Foucault, sözünü ettiğin koşul, kuşkusuz en temel koşul, fakat içerdiği sonucu görüyorsun. Bir mesleğe dahil olmamış işçiler, sendikalarda mevcut değillerse, bu durum a fortiori proleter olmayanlar için de geçerlidir. Dolayısıyla bir kez daha hukuk sistemi ve daha genel olarak ceza sistemi nasıl işledi sorusunu sorarsak şu cevabı veririm. Her zaman halkın bağrına çelişkiler sokacak şekilde işledi. Ceza sisteminin temel çelişkileri soktuğunu söylemek istemiyorum. Bu aptalca olur. Ama ceza sisteminin muğlak bir üst yapı olduğu fikrine karşı çıkıyorum. Günümüz toplumundaki bölünmeleri oluşturan bir rolü oldu. Jile. Bu hikayede iki ayrı pleb olup olmadığı sorusunu soruyorum kendime. Plebi gerçekten işçi olmayı reddedenler olarak tanımlayabilir miyiz? Bunun sonucu özellikle plebin daha ziyade şiddeti tekelinde bulundurması, işçilerin kelimenin gerçek anlamıyla proleterlerin ise şiddete karşı olma eğiliminde olması olacaktır. Bu burjuva toplumunun bir bakışının sonucu değil midir? Şöyle ki işçileri devlet içinde örgütlenmiş bir gövde olarak sınıflandırır. Köylüleri de öyle. Vesaire geri kalanına gelince O da plebtir. Adaletin sınırlara saygı gösterilmesini sağlama görevini taşıdığı burjuva toplumunun bu barışçı, düzenli dünyasında geri kalan başkaldırıcı kesim. Fakat plebin kendisi de burjuvazinin olaylara bu bakışının tamamen tutsağı olabilir. Yani kendini başka bir dünyaya aitmiş gibi görebilir. Ve bu bakış açısının tutsağı olarak onun başka dünyasının, burjuva dünyasının kopyası olmayacağından emin değilim. Elbette tamamen değil. Çünkü gelenekler var ama kısmen. Dahası bir fenomen daha var. Bölünmüş ama dengeli, bilinen adaletin hüküm sürdüğü bu burjuva dünyası yoktur. Proletarya ile şiddet tekeline sahip bir plebin karşıtlığının ardında, proletarya ile köylülüğün, uslu köylülüğün değil, potansiyel olarak isyan halindeki köylülüğün bir teması yok mu? Burjuvaziyi tehdit eden şey daha ziyade işçilerle köylülerin teması değil mi? Michel Foucault, burjuvazinin gördüğü pleble gerçekten var olan plebi ayırt etmek gerektiği konusunda seninle tamamen hemfikirim. Fakat görmeye çalıştığımız şey adaletin nasıl işlediğidir. Ceza mahkemesi ne pleb, ne köylüler, ne de proletarya tarafından değil, bu mahkemeyi getirmek istediği bölme oyununda önemli bir taktik araç olarak burjuvazi tarafından yaratılmıştır. Bu taktik aracın devrimin hakiki imkanlarını hesaba katmamış olması bir olgudur ve sevindirici bir olgudur. Bu zaten doğaldır. Çünkü burjuvazi gibi o da gerçek ilişkilerin ve gerçek süreçlerin bilincinde olamaz. Ve gerçekten de köylülerden söz edeceksek, işçi-köylü ilişkilerinin 19. yüzyılda Batı ceza sisteminin hiçbir biçimde hedefi olmadığı söylenebilir. 19. yüzyılda burjuvazinin görece olarak köylülere güvendiği izlenimi edinilmektedir. Jile, eğer böyleyse proletarya pleb sorununun gerçek çözümünün halkın birliği sorununu çözme kapasitesinden, yani proleter mücadele yöntemleri ile köylülerin savaş yöntemlerinin kaynaşmasından geçiyor olması mümkündür. Victor, bununla kaynaşma sorununu henüz çözmedin. Hareketli olanlara uygun yöntemler sorunu da var. Sorunun tek çözümü bir ordu. Jile, bu proletarya, proleterleşmemiş pleb karşıtlığının çözümünün devlete saldırmayı, devlet iktidarının ele geçirilmesini içerimlediği anlamına gelir. Halk mahkemelerine ihtiyaç olmasının nedeni de budur. Michel Foucault, eğer söyledikleriniz doğruysa, hukuk aygıtına karşı mücadele önemli bir mücadeledir. Temel bir mücadeledir demiyorum. Fakat proletarya ile pleb arasına burjuvazinin soktuğu ve sürdürdüğü ayrımda adaletin taşıdığı önem kadar önem taşır. Bu adalet aygıtının yönetilen sınıfların her biri üzerinde spesifik ideolojik etkileri olmuştur ve özelde haklıyla haksızı, hırsızlığı, mülkiyeti, suçu, suçluyu içeren bazı burjuva düşüncelerinin sızdığı bir proletarya ideolojisi vardır. Bu proletarleşmemiş plebin katışıksız ve sağlam kaldığı anlamına gelmez. Tersine, 1,5 yüzyıl boyunca burjuvazi bu plebe şu tercihleri sundu. Ya hapse gidersin ya orduya. Ya hapse gidersin ya sömürgelere. Ya hapse gidersin ya da polis olursun. O zaman proletarleşmemiş bu pleb sömürgeleştirici olduğunda ırkçı, ordudayken milliyetçi, şoven oldu. Polis olduğunda faşist oldu. Pleb üzerindeki bu ideolojik etkiler kesin ve derin oldu. Proletarya üzerindeki etkiler de kesindi. Bu sistem bir anlamda temel ilişkiler ve gerçek süreçler burjuvazi tarafından görülmemiş olsa da incelikle kurulmuş bir sistemdir ve görece olarak iyi işler.